أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.
Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona tam bir teslimiyetle salat ve selam edin.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. مولاي صلِّ وسلِّم. halki küllihimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Gülzar programımızda huzurlarınızda efendim. Kaside-i Bürde dersimizde değerli hocamız İrfan Gündüz'le birlikte geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 97. beyitteyiz.
Evet, inşallah kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Bakın burada da yine Kur'an-ı Kerim'deki belagatın, fesahatin nasıl olduğunu bize anlatmaya çalışıyor İmam Busiri Hazretleri. Leha me'anen kemevcil bahre fi mededin ve fevka cevherihi fil husni vel kıyame. Leha me'anen, o Kur'an-ı Kerim'in çok manaları var. Kemevcil bahre fi mededin, yani denizin dalgaları gibi çok değişik değişik çeşit çeşit manaları vardır. Aynı konuda, aynı ayette farklı manalara gelen zenginlik vardır. Ve fevka cevherihi, ve ondaki o mücevher, o kıymetin üstünlüğü fil husni vel kıyame. O gerek güzellikte, gerek kıymette cevherden daha kıymetlidir. Denizin cevheri var ya, hani mücevher dediğimiz inci, mercan, o ta şeyde istiridye kabuğunun içerisinde büyüyor mesela, değil mi?
Evet.
Sonra o çıkarılıyor. Mücevher diyorlar ya. O yüzden diyor ki bak, onda o kadar çok denizin dalgaları gibi çok değişik, çok farklı anlamlar var. Ama bu anlamların güzelliği ve kıymeti denizin cevherinden daha kıymetlidir, daha değerlidir. Çünkü tüm insanlığa kıyamete dek yol gösterir o mücevherler. O kadar kıymetlidir. İnsanların hem ferdi hem de toplumsal hayatlarını kurtarır. Bu yönüyle çok kıymetli. Şimdi burada mesela bizim Bekir Sadık hocamız, Allah garip rahmet eylesin, çok zeki. Efendim hazır cevap, nüktedan. Kendisi hem hukuk fakültesi mezunu hem ilahiyat mezunu tabii. Müthiş bir alim. Buna bir misal olmak üzere şunu söyledi. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Orada insanı kan pıhtısından yarattı diye hep bizde meallerde böyle yazıyor. Hoca dedi ki bu çok yanlış bir şeydir dedi. Alak belki, alakanın bir sürü manası var da bir kavim bunu kan pıhtısı yerinde kullanıyor. Bizim de Elmalı merhum dedi bunu gitmiş oradan almış. İnsanın hılkatine en uygun hangisi? Burada bu şey, kan pıhtısı, kan pıhtısı. O yüzden kan pıhtısından yarattık diye almışlar. Kan pıhtısı ölmüş kan demektir dedi bak. Bedenimizden kan çıkıyor, sonra burası
donuyor.
Artık bunun büyüme ve gelişme imkanı yok. Ölmüş. O yüzden kan pıhtısından yarattık tabiri çok yanlış dedi. Şimdi bunu dedi, siz böyle yazarsınız. O da gider diyelim ki işte jinekolog bir hoca okusa bunu, der ki ya bu böyle bir Kur'an-ı Kerim mi der ve adam dinden de çıkabilir belki dedi. Peki alaka nedir? Alaka bizim Anadolu'da kullanılır. Filan kızdan filan oğlanın alakası varmış diye. Karşılıklı birbirlerine ilgi duymak var ya. Esasında alaka dedi bak, alaka askı demek. Bu ceket askısı asıyoruz. Evlerde palto asıyoruz ya, o alaka. Diyor ki bak, babanın sulbünden sperma gelir, ana rahminde tutunur, oraya asılır. Aynı bir askı gibi. Sonra annenin de şeysi gelir, ona tutunur. Ceketi oraya asmak gibi. Sonra buradan şey oluşum başlar. Ve bugün bunu şeyde, jinekoloji ilmi de bunu bu şekilde doğruluyor. Buradaki o alaka, ilgi duyma, karşılıklı alakadan türemiş. Halakal insane min alak. Yalnız bunu bazı müfessirlerde iki suyun birbirine karışmasından yarattık diye de tercüme ediyorlar. Ama hocanın bize anlatmak istediği şu. Gerçekten çok farklı ve geniş manalar var Kur'an-ı Kerim'de. Siz onlara bakarak değerlendirin. Mesela şeyde en çirkin ses eşek sesidir. Ayet-i Kerime mi bu? Vah, ayet-i kerime.
Evet.
Ben bu ayet-i kerimeyi okuduğum zaman dedim ki ya tamam güzel de Yani eşen sesinin çirkin olduğunu bilmeyen kim var? Bütün insanlar biliyor. Ama varsa bir iki tane anormal, o da istisnalar kaideyi bozmaz. Cenab-ı Hak kendisi de biliyor. Çünkü yaratan kendisi. O zaman bu ayet-i kerime de bir hikmet olması lazım dedim. Ben araştırdım tefsirlerde. Nihayet Hazreti Mevlana diyor ki, bu ayette Cenab-ı Hak tecahülü arif yapmış. Bilip de bilmezlikten gelmiş. Eşeğin sesinin çirkin olduğunu biliyor, bilmezlikten geliyor. O yüzden ayet de gündeme getirmiş. İnsanların bildiğini de biliyor. O yüzden de tutmuş yine, onların bildiğini de bilmezlikten gelerek gündeme getirmiş. O zaman burada eşeğin nerede, ne zaman anırdığını bilmekle ancak bu hikmet çözülür. Eşek de iki yerde anırır diyor. Bir, şehvetini tatmin edecek bir şey gördüğü zaman anırır. Bir de karnını doyuracak bir şey gördüğü zaman anırır. Allah'ın kendisine kul, Habibine ümmet olarak yarattığı bir insan, kendisine emanet olarak verilen ömrü, gençliği, enerjiyi, imkanları, efendim Allah'a kulluk ve peygambere ümmet olma yolunda değildi. Sadece şehvetini tatmin ve sadece menfaatini temin uğrunda harcarsa, o adam belhüm edal sırrına göre eşekten daha aşağıdır demektir.
Evet.
İşte diyorum ki ben bu esas, işin bu tarafını yakalamak. Onu burada ifade ediyor İmam-ı Busiri Hazretler. Öyle geniş manaları var ki diyor, o manaların genişliği hesaba da sığmaz. Bir denizin dalgaları gibi. Fakat ondaki mücevherin, Kur'an-ı Kerim'deki bu geniş manaların, deniz dalgaları gibi olan o manaların mücevher kadar kıymeti, güzellikte ve kıymette denizdeki çıkan cevherlerden daha değerlidir.
Evet.
Dolayısıyla bakın bizim hayatımıza bir yön veriyor hemen. Bu ayet-i kerimeyi böyle anladığımız zaman, böyle yorumladığımız zaman ve buna göre de yaşamaya gayret gösterdiğimiz zaman. Bunu nasıl tercüme etmiş bakın Mahmud abi. Kur'an ayetlerinin deniz dalgaları gibi birbirini destekleyen manaları vardır. Fakat onlar güzellik ve değer bakımından denizin cevherinden çok daha üstündür. Ardarda ayetler ruhları bürür. Sanırsın okyanus coşmuş köpürür. Çirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Böyle tercüme etmiş Mahmud Ali. Bu da güzel tercüme etmiş, Allah razı olsun. Şimdi burada bakın geldik. Gerçekten yine çok güzel bir şey. فَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا وَلَا تُسَامُ عَلَى الْاِكْثَارِ بِالسَّأَمِ. Şimdi فَلَا تُعَدُّ sayılmaz. Tadada gelmez. Sayıma gelmez. وَلَا تُحْصَى ve istatistiğe de sığmaz. Ne o? عَجَائِبُهَا. Kur'an-ı Kerim'deki o hayretler veren incelikler, geniş mana denizi, umman, okyanus gibi farklı değerlendirmelere yol açan ifadeler ne istatistiğe sığar ne de saymaya gelir. Bizim Kemal Edip hocamızın da böyle bir şeyi vardı ya. Ne tadada Peygamber Efendimiz'in evsafını anlatırken. Aklıma gelmedi şimdi. Ama burada tuhsa ihsaiyat. Bu saymaktan farklı bir şey. Mesela ve atakum min kulli ma şe'eltumu se'eltumu ve in te'udtu nimetallahi la tuhsuha. Allah size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın size verdiği nimetleri. Orada siz saymaya kalksanız diye tercüme ediyorlar. Orada saymaya kalkmak değil. İhsaiyat demek, istatistik demektir Arapçada. Ya ne o? Ve la tuhsuha. Onu istatistik yapmada gücünüz yetmez. O kadar çok Cenab-ı Hak bize ihtiyaç duyduğumuz dileklerimizi, muratlarımızı vermiş ki onları değil saymak, istatistiğini yapmaya bile gücümüz yetmez. Burada da aynı. Kur'an-ı Kerim'deki o kelimelerde saklı manalar, o acayip ifadeler, insanları hayrette bırakan geniş ve derin yorumlar ne istatistiğe sığar ne de saymaya gücümüz yetmez. وَلَا تُسَامُ عَلَى الْاِكْسَارِ بِالسَّأَمِ ve onu ne kadar okursa okusun, ne kadar bunu çoğaltırsa çoğaltsın, insana usançlık da vermez. İnsan usanmaz. Öyle bir şey ki adam her şeyden fazlasından bıkıyor insan. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne okumakta, ne üzerinde düşünmekte efendim bıkkınlık olmaz. Kur'an-ı Kerim insana huzur verir. Yani gerçek mümin o kimse ki yanında Allah adı anıldığı zaman tüyleri diken diken olur. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, yanında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da zâdetüm imanı, adamın imanı artar. Ama tabii bu, eğer bunu değerlendirirsek şeye göre değişiyor biraz da. İnanıyorsa bir adam, yani mümin adamın imanını artırır ama kafirin de küfrünü artırır. Yani ama bizim şeyimiz Kur'an-ı Kerim'in mümine şifa olan tarafı da bu. Gönül derdine şifa, derdimize deva olan tarafı Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zaman imanımızın artması, bizi rahatlatması, bize huzur vermesi. Gerçekten çok mesela şey yaptığınız zaman, dara düştüğünüz zaman abdestinizi alın, geçin bir köşeye, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayın, müthiş rahatlatıyor insanı. Hele bir de manasını anlamaya çalışarak okursanız çok daha farklı oluyor o zaman.
Evet.
Mahmud abi bunu nasıl tercüme etmiş? Bakın. Kur'an ayetlerinin olağanüstülükleri saymakla bitmez ve çok okunmakta da bıkıp usanılmaz. O da kaldı ki tosa istatistiğe sığmaz manası. Ki bizim şeyde Arapçada ihsaiyat var. İstatistik ilmi diye geçiyor bu. Sayımdan farklı, matematikten farklı bir şey. Belki de matematiğin farklı bir konu. İstatistikler pek çok hakikati ortaya çıkarır. Mesela bakıyorsunuz işte aynı yaşta aynı insanlar aynı hastalıktan ameliyat oluyorlar mesela. Bunun istatistiğini yapıyorsunuz. Sonra bunlardan biz bir netice veriyorsunuz. Bu rakamları okumak çok önemli. Onların verdiği gerçekleri görmek çok önemli. Maurice Bucay diye bir Fransız cerrah var. Bu Müslüman olmuş. Bu adam. Ama bu adam dünyanın en ünlü cerrahı ama aynı hastalıktan. Değişik inançta, dinsiz, deist, konfüçyüs, Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Budist bir sürü adamı aynı hastalıktan ameliyat ediyor. Ama bu ameliyatlar genellikle insan vücudunda geri dönülmez hasar bırakan ameliyatlar. Mesela adam akşam iki kollu yatıyor, sabah bir kolu yok. Kanser var, kesiyorlar mesela. Veya adam akşam iki ayaklı yatıyor, sabah kalkıyor ki bir ayağı yok. Bu tip ameliyatlarda eğer hastayı hazırlamazsanız ameliyata, bu sefer adam sabah akşam iki ayaklı yattı, sabah bir ayağı yok. Bunun verdiği şey stres, aynı hastalığın vücudunun başka bir yerinden daha ağır patlamasına sebep oluyor. Yani metastaza sebep oluyor. Onun için bu tip hastaları önce psikologlara havale ediyorlar, cerrahlar. Psikologlar bunlara telkin, işte geliyor bir kafir, inanmıyor Allah'a. Ona 13 seansla ameliyat hazır rapor veriyorlar. Hristiyan'a işte 17 seansla veriyorlar. Din size şu kadar, ona bu kadar. Fakat bir Müslüman geldi mi dedi, tek seansla ameliyata hazırdır diyorlar. Sonra bu Maurice Bucay diyor ki ya bir adam tek seansla ameliyata hazırdır denilen Müslümanı ameliyat ederken öyle pamuk gibi teslim olmuş ki eklemleri diyor. Neşteri vururken hiç direnmiyor eklemler. Pamuk gibi yumuşacık olmuş, bırakmış kendisini. Fakat 17 seans, 20 seans uygulanmış hasta gelip ona neşteri vurduğumuz zaman daha o adamın ameliyata hazır olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü eklemleri gergin ve kendisini bırakmıyor. Bu da neşteri vururken onun şeysin direnmesinden anlıyorsunuz. Sonra bunun sebebini araştırıyor ve adam mukayeseli dinler tarihi açısından Tevrat, İncil ve Kur'an diye bir kitap yazıyor. Bu Türkçemize de tercüme edildi. Müslüman oluyor bu adam. Ve bunu kadere imanda buluyor. Bizim alimlerimiz, kelamcılarımız kadere iman konusunda üzerinde fazla kafa yormayı ve tartışmayı pek hoş görmezler. Niye? Ya bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Yani bu akılla bu olan bitenin arka planını çözmek mümkün olmaz. Ya ama bizim alimlerimiz ne yapmış? En ümmi, en cahil insanımızın bile başına çok ağır bir musibet, böyle bir hastalık, böyle bir dert ve bela geldiği zaman onların altında ezilip kalmaktan kurtulmak için gerekli olan kader anlayışını, teslimiyet anlayışını böyle spot reklam cümlesi gibi öğretmişler. Nedir o? Ya ölmüş eşek kurttan korkmaz. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Allah verdi, Allah aldı. Mevlam ne ilerse güzel eyler. Şimdi bunlar o kadar önemli şeyler ki Müslümanı ağır badirelerin altından sıyırıp alıveriyor.
Evet.
İnsanı rahatlatıyor. Ama öbür türlü bir adama, böyle kadere iman zayıf olan bir adama kanser teşhisi koyduğunuz zaman adam kanser olmasa bile kulaklarına kadar simsiyah oluyor ve sanki yere yığılacak hale geliyor. Vücut kendini bırakıveriyor. Zaten ondan sonra olmasa da kanser oluyor adam. O yüzden hani bunu niçin söyledik biz? Gerçekten teslimiyet, efendim Kur'an-ı Kerim'e iman, Allah'ın takdirine teslim olmak kadar güzel hiçbir şey yok. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Bunu da burada söyleyelim. Hazreti Mevlana öyle diyor. Şükür, her şeye şükür. Allah'tan ne geldiyse şükür. Baklava da gelse şükür. Bahla da gelse şükür. Şükür diyor, hayatı şeker gibi yaşamaktır. Hayatı tatlandıran şey şükürdür. Hiç ağzınızın tadı bozulmaz, stresiniz olmaz, çatık kaşlı bir hayatınız olmaz. Hep Cenab-ı Hakk'a teslim olduğunuz zaman huzurlu, çevrenize pozitif enerji veren bir insan olursunuz. İstenilen bu değil mi zaten?
Evet.
Bugün çağın insanının bana göre buna dünden daha çok ihtiyacı var. Bugünün insanının dünden daha çok ihtiyacı var. Ha, niçin bunu söyledik biz ya burada? Kur'an-ı Kerim.
Usanç vermez, bıkmaz.
Evet, usanç vermez, bıkılmaz.
Bıkılmaz.
Ve her okunması ayrı bize, ayrı bir değer katar.
Evet.
Yine bunu nasıl tercüme etmiş? Şöyle tercüme etmiş Mahmud abi. Kur'an'ın ayetlerinin olağanüstülükleri saymakla bitmez ve çok okumakla da bıkıp usanılmaz. Ha, burada ihsaiyat şey yapmış. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı diye böyle güzel bir nazm ile tercümesini yapmış Mahmud abi. Efendim yine gelelim. Bakın burada da çok güzel bir şey söylüyor. Karret biha aynu kariha fekultu lehu lekad zafirde bihablillahi fe'tasimi. Şimdi burada karret biha Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'le, oradaki ha o. Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'i okumakla, Kur'an'ın ayetleriyle ne diyor? Aynu kariha, o Kur'an-ı Kerim'i okuyanın gözü aydınlar. Gözü nurlanır. Pırıl pırıl olur. Fekultu lehu, böyle olan adama, Kur'an'ı okuyan adamın okuduğu Kur'an'ın ona göz aydınlığı vermesini görünce ben derim ki lekad zafirde. İşte şimdi sen zafer kazandın.
Zafer buldun.
Zafer kazandın. O zaman diyor ki bihablillahi fatasimi, o zaman bundan sonra sana layık olan nedir? Allah'ın ipine sımsıkı sarıl.
Evet.
Allah'ın ipi hangisi? Şimdi Kur'an-ı Kerim. Urvetül büska.
Evet.
Lenfisamele. Ayet-i kerime değil mi bu?
Evet.
O yüzden o Allah'ın hiç kopmaz, çürümez, efendim zayıflamayan ipine sımsıkı sarır. Bu vahdet bunu getirir. Ondan ayrılırsak azaba düşer. Zaten ve'tesimu bihamdillahi cemi'an
ve la teferruku
ve tefşelu ve tezhebe rihukum, değil mi? Sizin gücünüz elden gidiverir. Belki de bugün İsrail'in gücünden mi kaynaklanıyor İsrail'in başarısı? Ya da başarılı gibi gözükmesi bugün.
Ya da bizim
dağınıklığımız ve perişanlığımızdan. Bizim yöneticilerimizin iradelerini başkalarının iradesine, Amerika'nın şemsiyesine terk etmelerinden dolayı, onun şemsiyesinin altına sığınarak saltanatlarını sürdüren o muttaki rejimler, esas bunlar, bu İsrail'i şımartan onlar, İsrail'in efendim gözünü karartan onlar. Eğer biz bir araya gelsek var ya, Hazreti Mevlana buyuruyor ki ya, birileri alt alta dizmenin kimseye bir faydası yok. Bir iki olur, iki üç olur, üç dört olur ama siz gücünüz yetiyorsa yan yana gelin. İki tane bir yan yana geldi mi iki olmaz, kaç olur?
11
olur. 3 tane bir, 111 olur. 4 tane bir, 1111 olur. Biz de İslam dünyası böyle yan yana gelsek var ya, tükrümüzle biz boğarız o İsrail orada. Amerika'ya da tükrümüzle boğarız. Ama bu şey yaklaşıyor yalnız. bugün Amerikan düşmanlığı, Amerikan antipatisi, İsrail antipatisi, hatta Yahudi antipatisi müthiş bir şekilde, bu merhametsiz, acımasız, gaddar insani anlayış müthiş bir nefrete dönüşüyor. O yüzden ben bu duygu inşallah onların sonu olacak diye düşünüyorum.
İnşallah.
Ama burada ne var? Bak, Kur'an-ı Kerim'in okunması bile göze aydınlık verir. Kur'an-ı Kerim'i kendi lafzından okumak, o ayetleri yazıldığı şekliyle okumak, yazmak ayrı bir göze aydınlık verir. Ama bir de okumak daha bir ayrı aydınlık verir. Manası ayrı bir aydınlık, okuması ayrı bir aydınlık. Ve kesinlikle bu insana asla bir usanç vermez. Hatta her okudukça şeysi, mesela bazen şimdi hemen hemen 3 defa filan Elmalı'yı ben okuttum. Kendim de okudum 3 defa. Her okuduğumda sanki hiç okumamış gibi benim zihnimde yepyeni ufuklar meydana geliyor. Evet. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in acayipliği, bu olağanüstülüğü buradan kaynaklanıyor. Mana zenginliği. Her okudukça sanki şimdi 3. kattan bakıyorsunuz, farklı bir manzara var. Ama 5. kattan baktınız mı biraz daha manzara genişliyor. 11. kattan bakarsanız panoramik bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. O yüzden okudukça Kur'an-ı Kerim'in manasının derinleştiğini ve genişlediğini görüyorsunuz. Bu da insana bırakın usanç, huzur veriyor. Müthiş rahatlık evet. veriyor. Gönül rahatlığı. O yüzden bunu nasıl şey yapmış bakın. Kur'an'ı okuyanın gözü ve gönlü onunla tatmin olmuştur. Onu okuyana dedim ki Allah'ın ipi olan Kur'an sayesinde isteğine ulaştın. Artık ona sımsıkı sarıl. Gördüm okuyordu. Dedim ki ona gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Ne kadar güzel.
Evet.
Mahmut Kaya abi böyle bak nazmen tercüme etmiş. Muhteşem. Allah razı olsun.
Evet hocam. Biz de inşallah bu hocamızın duasına amin diyelim.
Amin inşallah.
Sözlerimizi de toparlayarak bugünkü programımızda.
Öyle mi?
Evet.
Diğer beyte geçmeyelim mi?
Geçmeyelim hocam. Süremizi aşmış oluruz.
Öyle
mi? Haftaya kalırız.
İnşallah. Cenab-ı Hak. Evet, sohbetimizin tesirini halka eylesin.
Amin inşallah.
Cenab-ı Hak hem bizi hem dinleyicilerimizi İmam Busiri Hazretleri'nin şefaatine nail eylesin. Ve yine bugün Gazze'de Filistinli kardeşlerimize, orada şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, kalanlara sağlık diliyoruz, afiyet diliyoruz. Ama inşallah bu İsrail'in zulmünün de orada çöle kuma saplanmasını diliyoruz.
Ümmetin uyanmasına vesile i̇nşallah, olsun inşallah.
İnşallah, inşallah.
Değerli dinleyenlerimiz, Gülzar programımızda bize ayrılan süre burada sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.